Ayrım 20, Katran Bebek, Toni Morrison. Odasının kapısını açtığında canından bezmiş bir haldeydi. Mor renkli halı soluğunu kesti. Jed'in orada olsa yanında olmasını, yitirmekte olduğu dengesini onu geri vermesini, New York kentinin yüreğine taş gibi oturttuğu kediri dengeleyen kişi olmasını, bir tür safra görevi görmesini istedi. Jed'in orada olsa mor renkli halıyı aydınlatacak, bembeyaz duvarları yumuşatacaktı. Oda servisinin yemek listesini kendilerine gönderilmiş özel bir iletiymiş gibi okuyacak, sonra sevişecekleri köşeyi seçecekti. Noel gecesi yemeğini izleyen iki günü birbirlerinin kollarında ya da yakınında geçirmişler ama evdeki ahlakı bozulan kişiler bunu hiç anlamamışlardı. Her ikisi de oğlun bir an önce oradan ayrılması gerektiğini biliyorlardı. Oğul, Jadin'in uçak biletiyle Cidya'nın pasaportunu kullanarak yola çıktı. Jadin de uçakta yer bulur bulmaz ve Sidney'li Ondine'in durumlarının ne olacağını, kalacaklar mıydı yoksa ayrılacaklar mıydı gördükten sonra arkadan gelecekti. Plastik bir koltuğa oturdu, kollarını pencerenin pervazına dayadı, aşağıya 33. sokağa baktı. Bu geceki bekleyiş ne kadar zorlu olacaktı. Düşen uçaklar, kaçırılan aktarmalar gecesini doldurmaya başlamıştı bile. Akşamın 6'sından sabahın 6'sına kadar uyumayı başarsa bile sabah olunca ne yapacaktı? 9'a kadar kahvaltı etmeden dururdu. Uzun uzun tıraş olur, daha uzun zaman harcayarak duş alırdı, öğlen olana, Air France uçağı Kennedy havaalanına bir turna gibi süzülüp inene kadar. Bagaj çıkışında mı buluşalım demişti, yoksa giriş holünde mi, yoksa otelde beklemesini mi söylemişti? Kızı o kentte, elinden kaçırma olasılığını düşününce ağzı kıpkuru oldu. Doğru otele mi gelmişti? New York Hilton'da mı kalacaktı? Statler Hilton'da mı? Jadin yalnızca Hilton demişti. Sidney'e fark ettirmeden adaya telefon edip Jadin'e sorması olanaksızdı. Telefonu Sidney'e açardı ya da Ondine. Kızın kendisiyle buluşacağını öğrenirlerse her ikisi de onu durdurmaya kalkışabilirlerdi. Cidya'na telefon edebilirdi. Tepenin yamacındaki o kulübeyi anımsamaya çalıştı. Ama aklına pudra pembesi duvarlarla bir rafın üzerinde duran pikaptan başka bir şey gelmedi. Cidya'nın telefonu yoktu. Kendisine haber göndermek isteyen olursa rom ve etli börek satan, saç makası ödünç veren dükkan kanalıyla onu oluşuyorlardı. Bu çok aptalca olurdu. Hem Gideon kendisine ne söyleyebilirdi ki? Amerikalılara öylesine kızgındı ki onları mahvetmek için Teresa'ya her türlü zehiri ve büyüyü hazırlatıyordu. Ne olur ne olmaz, belki büyü diye bir şey vardır diyordu. Amerikalılara karşı olan öfkesine katılan adama pasaportunu seve seve vermişti. Ölmeyecek kadar berbat olan bir ülkeye oğlun dönmek istemesini hiç anlayamasa da siyahların yüzlerinin birbirine benzediğini, aralarındaki 20 yaş farkında bir siyahın 5 yıllık pasaportunda fark edilemeyeceğini kabul etmişti. Teresa ayrılış armağanı olarak şans getirmesi için oğula ufak kirli bir çıkın verdiyse de oğul onu fırlatıp attı. Çıkının içindeki haşhaşa benziyordu. Oğlunsa gümrükte dikkatleri üstüne çekmeye hiç niyeti yoktu. Jadin'in verdiğini aldı ve yola çıktı. Şimdi ayrılığın ikinci gününde yapacağı tek şey beklemek ve bir takım felaketler hayal etmekti. Çünkü duyguları öylesine yeniydi ki yetişkinlere özge bu yoğun aşk kendisini yeni doğmuş gibi hissetmesine yol açıyordu. Sanki benzeri olmayan biriydi. Sanki içi kötülük kaynayan geniş bir şimdiyle çevriliydi. Yapacak bir şey yoktu. Kenti iyi bilen kızın doğruyu yapacağına, doğru yere geleceğine güvenmekten başka bir şey gelmezdi elinden. Yarın bu saatlerde kızın saçlarını okşayacak, baş parmağını onun kaşlarına sürtebilecekti. Yarın bu saatlerde kızın gülümsemesinin açıkta bıraktığı yan dişleri, dikkatini onun söylediğinden ya da güldüğü şeyden uzaklaştırıyor olacaktı. Kız gözlerine bakmadığı zaman onun gözlerini seyretmek hoşuna gidiyordu. Topuklarının çıkardığı dört dört vuruşluk sesleri dinlemekti. Oğul orada oturmuş, dizlerini öğrenciler gibi oynatıp duruyordu. Düşünülmesi gereken en önemli şeyleri düşünmüyordu. Ne yapacaklardı, nereye gidecekler, nerede yaşayacaklardı? Kızı daha sonra da çocuklarını geçindireceği parayı nasıl kazanacaktı? Kızın kendi çocuğunu doğuracağı düşüncesi aklına gelince yürek atışlarının hızlanması oğlu gülümsetti. Onu seyredecekti, onun karnını seyredecekti. Tıpkı evin içinde bir hayvan gibi yaşarken gecenin sabaha yakın saatlerini kızın yatağının başucunda kendi düşlerini onunkilere geçirirken yaptığı gibi. O düşler şimdi utandırıyordu onu. O düşler bir daha asla göremeyeceğini sandığı bir dünya yüzünden çektiği yalnızlığın hayvanlaştırdığı bir delikanlının çığlıklarıydı. Bir geleceği vardı. Sabahları poposunu kaldırması için bir nedeni vardı. Artık anlık, işi olurunu bırakmış bir yaşam yoktu. O kızın karnı bir şeyler tasarlamasını gerektiriyordu. Adımını atmadan iyice düşünüp taşınmasını gerektiriyordu. Oğluna ne ad verecekti? Oğlun oğlu mu diyecekti? ayrılmadan önce ne yapacağını düşünmüş olması gerekirdi. Belki de yanına bazı şeyler alırdı. Nakit para, mücevher ve arkadaşının pasaportu yerine bir yabancının pasaportunu. Bunların yerine giysilerini, bir bavul, Bali marka ayakkabılarını ve Coppo rabanını almıştı. Her şeyi bir kurtarma hareketi gibi görmüştü. Önce kızın aklını, gözünü kör eden o hayranlıktan çekip almak gerekiyordu. Sonra o çiftlikten kaçacaktı. Önce kendisi, 2 gün sonra da o. Ancak masanın ucunda oturup yemeğini çabuk çabuk atıştırırkenki halini anımsadı. Kızın onun şarabını koyuşunu, onun tarafını tutuşunu, onu hoşnut etmek için Sidney ile Ondine'i yatıştırmaya çalışmasını izlemişti. Tıpkı kendisini dolabın içinde buldukları ilk gece yaptığı gibi. O zaman da kıza bakmak istememişti. Onun gözlerindeki hoşnutsuzluk Valerian'inkilerden bile fazlaydı. Sesi nasıl da alaycıydı, nasıl da üst kademeden bir müdür havasıyla, bir yönetici havasıyla, kahrolası bir ödünç verme bürosu memuru havasıyla konuşmuştu. Kapıcı, öncü kahpe, ev kahpesi, sosyal yardım bürosu torpili, şirket fahişesi, katran bebek, yol kenarı fahişe tuzağı, babası olacak yaşta, yaşlı bir siyaha kalfa diyor. Oğlun kim olduğuna hiç mi hiç aldırmıyor. Yalnızca polisler tutanak tutmak için geldiğinde anımsayabilmesi için adını sorup beyninin içindeki sırasına yerleştiriyor. 1.75 boyunda, belki de 1.80, kömür gibi kapkara, bir gergedan gibi soluyor ve öyle yemek yiyor demek için. Ama kızın o yeterli görünümünün, her şeyi bilirim küstahlığının altında rüzgar çanları vardı. Işıkta gökkuşağının renklerine bürünen 9 kristal dikdörtgen. Meldem hafifçe estiği sürece yavaşça çın çın öten incecik cam parçaları. Ama rüzgar şiddetlenirse onları birleştiren ip kopar. Bu yüzden havanın güzel gitmesini sağlamak, gerekirse fırtınayı, kuraklığı, öldürücü soğuğu elleriyle geri itmek. Oğlun görevi olacaktı. Kızın çın çın ötmesi için yeterli olacak tatlı bir meltemi kendi dudaklarıyla üfleyecekti. Kızın uyurken bir kuş gibi savunmasız oluşunu sevmişti. Merdivenleri çıkarken elini tuttuğunda da kendini belli etmişti bu savunmasızlık ve şimdi kızı korumak ona düşüyordu. Artık tetikte olması gerekiyordu. Gerekirse kızı ağzıyla besleyecekti. İçinde serpilip gelişeceği çelikten ve kuş tüylerinden bir dünya yaratacaktı ona. Çünkü aşk denen şey başa gelmişti. Bütün hayatı boyunca o kızı aramıştı. Başka limanlarda, başka yerlerde onu bulduğuna inandığı anlar olmuşsa da hep ikirciklenmişti. Beline bir havlu dolayarak kızın odasında durmuştu. Tertemizdi. Az önce aklına gelen en çirkin şeyleri söylemişti kıza. Gözlerini kan kırmızısı bir ağaca dikmiş, yitirmeye dayanamayacağı için aşık olmayı göze alamadığı bir kadına umarsızca aşık olduğunu düşünmüştü. O kadının uykudaki yüzü kendi gözlerinin korkusuzca bakabileceği sınır oluyordu. Uyanıkken de ne yapacağını şaşırtıyordu ona. Bu kadına aşık olur da onu yitirirse tüm dünyasını da yitirmiş olacaktı. Bu yüzden kızın kendisinden iğrenmesi için elinden geleni yapmıştı. Onu hakaret etmiş, onu incitmişti. Aşkını zincir altında tutmasına yardımcı olması için onun eline fırsat vermişti. Zincirleri bağladığı kilidin sağlam olması için Tanrı'ya yakarmıştı. Ancak iptenmiş gibi kopmuştu kilit. Oğul ayağa kalktı. O ilk karşılaşmada ve sonra Noel gününde içini dolduran öfkeyi araştırmaya çalıştı. Ancak burada ağlayan kızlarla parmak uçlarına yürüyen erkeklerle dolu bu adada o öfkeyi bulamadı. Valerian'ın metal paraların üstündeki profillere benzeyen suratını, etsiz cildini, gece gözlerini hayalinde canlandırması bile o öfkeyi yeniden yaşamasına yetecek canlılıkta bir anı değildi. Öfkelenebilmesi için bu gembillerin kan pıhtısına benzeyen tepelerini, avokadonun basit yeşil coşkusuna, buz ağaçlarının kut hastalığı çeken krallarınki gibi şişmiş, kas katı kesilmiş meyvelerine gereksinim vardı. Buradaki betonarmelerde öfke vardı. O öfkeyi alıp ikiye katlıyorlar ama öç alma duygusuna değil, kimi şeylere duyulan bir arzuya çeviriyorlardı. Oğul yine de duyduğunun yalnızca aşk değil, kurtuluş olduğunu da düşündü. Üstündekileri çıkardı, banyodaki kübeti doldurdu. Atlas okyanusunun kurşuni dalgalarının uygarlığın elinde ne hale gelmiş olduğunu düşünüp gülümsedi. Yaratıcılığın utkusuydu bu. Denizin sadakatsiz dalgalarını almış, kendisine söylenenleri yapan, keyifle akan sulara çevirmişti. Hem neden olmasındı? Vahşilik artık vahşi olmaktan, tehdit edici olmaktan çıkmıştı. Vahşi yaşamının var olabilmesi için insanlar tarafından korunmaya gereksinimi vardı. Suyun içinde gözlerini yummuş, yayılmış yatarken anımsaması gereken bu kenti geçirdi aklından. Kasap dükkanlarının vitrinlerindeki yazılar neredeydi? Hand adını taşıyan kuru temizleyiciler. Apollo'ya ne olmuştu? Mike House neredeydi? Saint Nicholas bulvarındaki tenteler, Broadway'in ortasındaki adalarda bulunan bu insanlar kimlerdi? Ağaçlara ne olmuştu? Burada eskiden ağaçlar vardı. Betondan fışkıran ağaçlar. Ama New York'ta ağaç kesilmezdi. Bu yüzden yanılmış olduğunu düşündü. Aklında kalan bir başka kent olmalıydı. Jadin takside otururken önündeki koltukta yığılı duran bavulları yüzünden ilerisini neredeyse göremiyordu. Hilton'daki banyo küvetinde kaygıları içinde oturan adamın tam tersini, onun içinden kıkır kıkır gülmek geliyordu. New York'ta olduğu zaman içinden hep gülmek gelirdi. O kırık dişli, ter kokulu bar kuşunun kollarına geri dönmek onu çok mutlu etmişti. New York, Jadin'in bütün eklemlerini yağlıyordu. Eklemleri yağlanmış gibi yürüyordu. Burada bacakları uzuyordu, boynu, bedeni kafasına gerçekten bağlıyordu. Sokmayan arıların, kelebeklerin ve avokado ağaçlarının arasında geçirdiği 2 aydan sonra 53. sokağın gösterişli ince ağaçları canına can katmıştı. Bu ağaçlar ölçülüydü. İnsanın boyuna posuna uygundu. Buradaki binalar adanın tepeleri gibi korkutmuyordu insanı. Çünkü bu binalar eklemleri tıpkı kendisininkiler gibi yağlanmış olan insanlarla doluydu. Burası benim yuvam diye düşündü. Bir öksüz gibi keyifle. Paris değil, Baltimore değil, Philadelphia'da değil. Burası benim yuvam. Bu kent 10 yıl önce siyahlara büyülenmiş ama o zamandan bu yana başka ilginç özelliklere de sahip olmuştu. Siyah kadınların kenti diye bir yer varsa orası New York'tu. Yo, şurada arsanın nasıl kullanılacağı konusunda karar veren kişiyi demiyorum. Neyin bilgi olduğuna, neyin olmadığına karar vereni de değil. Ama şunu ve şunu. Vezne camlarının arkasında kırbaç çaklatanlar, Con Edison bürolarında canlarını çıkaranlar, plak şirketlerinde, hastanelerde, devlet okullarında emirler yağdıranlar, ev kredisi kuruluşlarında kredi isteklerini geri çevirirler, işsizlik paralarını sürücü belgelerini ellerinde tutarlar, otopark bileti kesip resmi çağrılar hazırlarlar. Lavman, kan nakli yaparlar, lütfen bayan beni deli etmeyin derler. Toplantı odalarındaki toplantılarda ne yapılacağını anımsatırlar, öğle yemeği hazırlarlar, partileri canlandırırlar, modayı saptarlar, etkilerler, kapakları kaldırırlar ya da zorla açarlar ve bütün bir telefon şirketini kendilerine öyle düşman ederler ki telefon memurlarıyla konuşmamanız için telefon şirketi size ücret öder. İlkeleri basitti. Boktan konuş, üstüne bok alma. Jadin bütün bunları sevgiyle anımsıyordu. Burası onun da kenti olacaktı, onun yeri. Bir zamanlar Uğum'a aşık olarak koca bir yaz geçirmişti burada. Onun adını rastlamak umuduyla metroda gidip gelirdi. Önce uğur olsun diye aramıştı onu. Sonra arkadaş olarak, sonunda New York kentinin tünellerinde sevgili olarak aramıştı. Şimdi bu kenti alacaktı Jadin. Alacak ve oğula verecekti. Orayı kendilerinin kenti yapacaklardı. Jadin kenti oğula gösterecek, tanıtacak, onunla birlikte yaşayacaktı. Sabahın 4'ünde Max'ın Kansas City'sinden çıkacaklardı. 50'li sokaklardan Soho'ya kadar 3. cadde boyunca yürüyeceklerdi. Ev sahipleriyle kavga edecekler, Village'da kahve içecekler, 135. sokakta fasulyeli börek, 81. sokakta paella, pirinçle yapılan bir tür İspanyol pilavı yiyeceklerdi. Seks dükkanlarında gülecekler, 42. sokaktaki kütüphanenin önündeki basamaklara oturup yoğurt yiyeceklerdi. R&R ve BLS'yi dinleyecekler. Azuma'dan bardak, büyük Garda çikolatalı kurabiye satın alacaklar. Saks'da margarita içecekler. Park Avenue'de, pazarda İspanyol ve Batı Hindistan malları alacaklardı. Kız Damna, Betty'ye ve Aşa'ya uğrayacak. Onlara gösteriş yapacaktı. O güzel bedenini, erkek geyiğini, erkeğini gösterecekti. Jadin Hilton'a vardığında öylesine kızışmıştı ki kapıcı çantalarını alana kadar zor durdu. Kaydını yaptırıp danışmadan oğlun oda numarasını öğrenince ona telefon etmedi. Asansöre atladı, gidip kapısını yumrukladı. Oğul kapıyı açtığında adamın üstüne atlayıp bacaklarını beline doladı. Birlikte mor renkli halının üstüne yuvarlandılar. Ama oğul Eloa'da ısrar etti. Kar altındaki Central Park'a ve Gate'e karşın Dawn'un evine taşındılar. Dawn bu kez yakaladığından emin olduğu 7. pilotunun peşinden okyanus kıyısına gitmişti. Evini 4 aydını kullanabileceklerdi. Uzun ve sert kış günleri boyunca O evde 4 ay kaldılar. Bu aylar içinde oğul, Jadin'in hızını iyice kesti. O kasvetli New York günlerinde Jadin adamı topaç gibi öyle bir döndürüyordu ki, oğul sonunda karyolanın başucuna çarpıyordu. Oğul, Jadin'in kadın arkadaşlarıyla tanıştı. Omuzlarıyla konuşan kızlardı bunlar. Onları Jadin'den eksik buldu. Erkek arkadaşlarıyla tanıştı. Yüzleri başarıdan parlayan, varlıklı sayılan kişilerdi bunlar. Onları da kendisinden aşağıda buldu. Onlar için herkes gülünç, sakat ya da mutsuzdu. Birbirlerine duydukları hayranlık öylesine yetiyordu ki onlara. Karşılaştıkları her erkeğin karşısında tepineceğini, yere eşeleyeceğini ve ona boynuz atmak zorunda kalacağını sanmıştı. Ama böyle olmadı. Jadin'in kendisine olan bağlılığı onu şaşırtmıştı. Kız yalnız ona bakıyor, haddini bilmeyen erkekler olursa kendi boynuzlarını kendisi çıkarıyordu. Adamın Isle de Chevaliers'den, onca beklenmedik ve etkili bir biçimde karşısına çıkan güzelliğinin kentte bir yanardağ gibi patlaması kızı hem şaşırtmış hem de hoşuna gitmişti. Garson kızların ve yanlarından geçen insanların etkilendiklerini belli etmeleri yetmiyormuş gibi kendi arkadaşları da adamın yanında değişik birer kişi olup çıkıyorlardı. Dawn baştan aşağı Andrew'ye kesilmiş, umarsız ve eli açık biri gibi görünmeye pek istekli olmuştu. 6 aydır çift cinsiyetliliğe geçmiş olan Betty ise oğulla aynı odada olduğunda kendini helaya daratıyordu. Jadin oğula Betty'nin ilgi alanından söz ettiğinde neredeyse kızdan dayak yiyordu. Oğul hala Eloa'da ısrarlıydı. Jadin 4 defileden ve 1 dergi fotoğrafından 2 hafta içinde 2500 dolar kazandıktan ve birbirlerine güzel armağanları aldıktan sonra bile. Oğul bir moda gösterisinde 3 gün öğleden sonraları barda çalışıp içkileri birbirine karıştırdıktan, 1/5 dolu olan bir cin şişesini yere düşürdükten, Jadin'e iyilik olsun diye oğula iş vermiş olan yaşlı Leonard başını inanmazlıkla salladıktan sonra bile. Oğul şişesi 1,5 dolar olan şampanyalarını artan 6 şişeyi almış, hepsini Jadin'e vermişti. Kafaları çekmişler. Jadin onun kulağına gülmüş, "Sen beceriksiz, hastalıklı bir piç kursusun," demişti. Akıllarının başlarına olduğu zamanlar da oluyordu. Oğul, Jadin'in ona annesini, onun cenazesine giderken taktığı korkunç şapkayı anlatmasından sonra sessizce oturup ağlamasını bekliyordu. 12 yaşındaki bir kız için çok büyük bir şapkaydı o, büyüklere göreydi. Jadin ona içini döküyordu, o da Jadin'e. Budalalıklarını, gizlerini, günahlarını ve kahramanlıklarını anlatıyorlardı. Birbirlerine her şeyi anlatıyorlardı ya da anlatabildikleri her şeyi. Oğul, Jadin'e onun savaş hakkında bilmek istediklerini anlatıyordu. Ne Jadin'e ne de bir başkasına bu konuda tutarlı bilgiler veremediği için kıza ancak öğrenmek istediği kadarını anlatabiliyordu. Hayır, kimseyi elleriyle öldürmemişti. Evet, yaralanmıştı. Bu söylediğini kanıtlamak için patlayan bir kazının derisinde bıraktığı izi gösterdi kıza. Gerçekte hiç korkmamış ya da doğru dürüst dehşete kapılmamış olsa da kıza evet korkmuştum dedi. İşin aslı şuydu. Gülmüştü o. Vietnam'ın her yerinde gülmüştü. Çünkü 18 yaşındayken güvenebileceği tek silahı kahkahaydı. Savaşın başlarıydı ama sonradan da kamyonlar çamura saplanınca, mayınlar vaktinden önce patlayınca ya da hiç patlamayınca kahkahalar yine vardı. Hemen hemen hep vardı. Ne var ki günün birinde kahkahalar da tükendi. Tıpkı elindeki kahrolası M14'ü gibi güvenilmez oldu çıktı. Boğazında kahkaha ya da gözyaşı olması gerekirken sessizlik oldu. Bu sessizlik başına vurdu, gözetim altına alındı, tutuklandı, tutumunu değiştirmeyi kabul etmeyince de madalyasız ve rütbesiz olarak askerlikten çıkarıldı. Eluva'ya gitti, Chayen ile evlendi, iş yerinde yumruk yumruğa kavga çıktığı bir gün eve erken döndü, karısını yatakta bir gençle birlikte uyurken buldu. Arabasını evinin içine sürdüğünde ve yatak ateş aldığında da sessizdi o. Her ikisini de, Chayen'i de, genci de evden dışarı çıkarmıştı ama Chayen kurtulamamıştı. Hastanede Chayen'in sargılarını görmüş ama gözlerini görememişti. Yine de konuşmamıştı. Frisco'nun petrol tarlasında havaya uçtuğunu duymuştu. Balıkları temizlemesi için kendisine para ödeyen o yaşlı 5 para etmez Frisco, oğlun tavrını değiştiren bu olmuştu. Babası elinde parayla devlet karayolunun karşısındaki otobüs durağına gelip kendisine bu haberi vermişti. Acele et demişti, mektup yaz demişti ve Frisco'nun öldüğünü söylemişti. Otobüsün arkasındaki ufacık tuvalete giren oğul, Asya'da havaya uçan bütün insanlar için çocuklar gibi ağlamıştı. Jadin onun ellerini öptü. Oğul da ona Amerika'dan neden ayrıldığını sordu. Jadin ona her zaman 3 seçeneğim olduğunu düşünürdüm dedi. bir uyuşturucu kralıyla ya da bir doktorla evlenmek, modellik yapmak ya da Jackson Lisesi'nde sanat dersi vermek. Belki Avrupa'da dördüncü bir seçeneği olabilir diye düşünmüştü. Birbirlerine her şeyi anlattılar. Ama oğul yine de İlva'da ısrar ediyordu. Jadin onu dinledi, başını salladı, onunla birlikte nerede olursam olayım bana uyar diye düşündü. Mutluluğu sonsuzdu. Cinsel açıdan becerili olan onca erkekten sonra ön sevişmede uzman olan, ellerinden her şeye gelen bütün o adamlardan, konuşma dışında yetileri olan o adamlardan sonra oğlun vahşiliği ve beceriksizliği, duygularına kapılarak utanıp sıkılmadan neşelenmesi Jadin'e saf sularda yüzmek gibi gelmişti. Gökyüzünde tek başına ışıl ışıl parlama nasıl olur? Bana yine göster. Ve gösterdi oğul. Daha da ötesini yaptı. Kızın bütün bedenini bir kulakmış gibi kullanarak o kulağın her tarafına buzulların şarkı söyleyen balıkların masallarını, tilkiyle leylek, maymunla aslan masalını, örümcek pazara gidiyor masalını anlattı. Sevişmeleri serüvenle ve hayal gücüyle öylesine karışmıştı ki Jadin hayatının sonuna kadar ne zaman kırmızı başlıklı kız masalını duysa ürperdi. Zaman zaman Isle de Chevalier'si düşünüyorlardı. Oğul Oli Ballon der, Jadin de çığlık çığlığa gülerdi. Ondine ve Sidney'e onları yanıltıcı iki kart atmıştı. Karşılığında onlardan üzüntülü, hatta suçlayıcı kısa bir mektup almış ama bu mektubun mutluluğunu bozmasına izin vermemişti. Jadin'in adadan ayrılması güç olmuştu. Doktor Michelin'in yeni kalfa olarak gönderdiği o yan bakışlı Meliz oğlana güvenmek zorunda kalmıştı. Street'ler Jadin'in gidişini fark etmemişlerdi ya da bu gidişi aldırmaz gibiydiler. Sidney ile Ondine ise bu gidişten çok etkilenmişe benziyorlardı. Ne zaman isterseniz sizi aldırırım diye söz vermişti onlara. Ama bu işi almalıyım, o iki suratı asık, ne yapacağını bilmeyen yaşlı insanı mutfak masasının başında bırakmıştı. Üçümüzün birlikte oturması için New York'a gidip işleri bir düzene sokmam gerekli dediyse de kızın ayrılışı onların yüreklerini kas katı yapmıştı. Hilton da kendisini kimin beklediğini onlara söyleyemezdi Jadin. Oğulla Jadin, Damlun'un evindeyken durumlarını tartıştılar. Ondine Sidney görevlerine devam edip etmeyeceklerine tam olarak emin değildiler. Ancak görünüşe göre onları işten çıkarmak için yapılmış bir şey de yoktu. Oğul, Ondine'in düştüğü kötü duruma pek anlayışla bakmıyordu. Onun fazlasıyla acemilik ettiğini, Beyaz Hanım'ın gizini sanki kendi giziymiş gibi sakladığını ve Beyaz Hanım'ın bebeğini sanki kendi çocuğuymuş gibi sevdiğini söylüyordu. 30 yıldır Valeria'nın kafasını kırmadığı için Sidney'e karşı daha da az anlayışlıydı. Ondine Sidney'in konuşma konularının %80'i patronlarının huysuzluğu ve alışkanlıklarıydı. 20. ayrımın sonu, sayfa 236.